Hatıralar.
Merhaba sevgili dinleyiciler. Hatıralar programının bir yenisinden hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz bizler. Ve programa başlamadan evvel radyo çalışanları ve bu programa emeği geçenler adına hepinize en derin, en samimi sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Değerli dinleyiciler, 13. asırda ismi sonraki asırlara günümüze kadar ulaşmış meşhur bir seyyah var. Venedikli bir seyyah Marco Polo. Babası ve amcasıyla küçük yaşta Venedik'ten çıkmış, ticaret maksadıyla ve yeni memleketler görmek maksadıyla ta Çin'e kadar uzanmışlar. Çok enteresan memleketler görmüşler, enteresan insanlar tanımışlar. Amcasıyla babası Venedik'e geri dönmüşler ama Marco Polo uzun yıllar Çin'de Kubilay Han'ın yanında kalmış. Kubilay Han'ın elçisi olarak Çin'in uzak memleketlerine hatta komşu ülkelere kadar seyahatler tertiplemiş. Bu seyahatlerde hem çok değişik yerler ve insanlar görmüş hem de ticaret yaparak çok zengin olmuş. Daha sonra Kubilay Han'ın vefatına yakın memleketine dönmüş. Ve gördüklerini, müşahede ettiklerini, işittiklerini hem anlatmış hem de kaleme almış. Bundan Marco Polo seyahatnamesi diye bildiğimiz seyahatname doğmuş. Çok kıymetli bir seyahatname. Çünkü buradaki hatıralar bilhassa Marco Polo'nun seyahat ettiği uzak doğu hakkında bize çok etraflı bilgi veriyor. Eğer Marco Polo ve onun seyahatnamesi olmasaydı 13. asır hayatı üzerine bilgimiz olmadığı gibi pek çok enteresan hadiselerden de haberdar olmayacaktık. İşte bu programda, daha önceki programlarda da Marco Polo seyahatnamesinden belli pasajlar ve hadiseler sizlere aktarmıştık. Bu hafta da Marco Polo seyahatnamesinden Marco Polo'nun enteresan gördüğü ve bizlere naklettiği bazı hadiseleri ve bazı müesseseleri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Değerli dinleyiciler, Marco Polo, Moğolların eğlenceyi çok sevdiklerini ve çeşitli vesilelerle çılgınlar gibi eğlendiklerini anlatıyor. Ve de Moğollarda yaş günü kutlama adetinin olduğunu söylüyor ve bu yaş günü kutlamalarının büyük bayramlar şeklinde yapıldığını anlatıyor. Ve tabii Kubilay Han'ın yaş gününden bahsediyor. Eylül ayının 28. günü dünyaya gelmiş. O gün Moğolların en büyük bayramları olduğunu söylüyor. Bu bayram gününde, yani Kubilay Han'ın doğum günü olan bayram gününde, ki dünyanın her yerinde hükümdarların doğum günleri bir bayram olarak kutlanır değerli dinleyiciler. Kubilay Han'ın dövme altından yapılmış bir elbise giydiğini ve pırıl pırıl parlayan bu elbisesiyle uzaktan güneşe benzediğini söylüyor. O gün saraya mensup 12 bin asil kimse de tıpkı onun gibi giyiniyor, fakat hiçbirisi Kubilay Han'ın elbisesi kadar pahalı değil. İpekli, süslü elbiseler. Hatta bu elbiseleri bizzat hükümdarın kendilerine verdiğini söylüyor. Uzun etekli, belleri dar, kolları ve yenleri de bir hayli bol. Fakat renkleri çok çarpıcı. 12 bin asil, hepsi bir örnek ve renkte, tıpkı güneş renginde pırıl pırıl bir kıyafetle hükümdarı bekliyor. Dünyada böyle bir hükümdar var mıdır bilmem diyor. Yanında bulunan 12 bin soyluya her yıl altından veya altın ve ipek karışımı kumaştan, üzeri kıymetli taşlarla süslenmiş elbise verecek kadar güçlü bir hükümdar ben düşünemiyorum diyor Marco Polo. Bazen bir elbisenin 12-10 bin altına kadar çıktığı söyleniyor. Demek ki Kubilay Han yaş gününü kutlamak için ne masraflara giriyor. Sadece Hambalık'ta yaşayan Moğollar değil, bütün eyaletteki Moğollar bugünü kutlamaktadırlar. Ve uzak eyaletlerden bile Tebas'ı Kubilay Han'a hediyeler getirirler. Kendi güçleri nispetinde. Tabi soylular da Kubilay Han'a çok kıymetli hediyeler veriyorlar. Belki de bu kutlamaların masrafını bu hediyelerle finanse ediyor olabilir Kubilay Han. Bir de dini bayramları var diyor Moğolların. O da yeni yıl bayramıdır. Buna beyaz bayram derler. Bu beyaz bayramda herkes beyaz elbiseler giyer. Başta Kubilay Han olmak üzere. Ve birbirlerine beyaz renkli hediyeler verirler. Beyazın sembolize ettiği şey bolluk, bereket ve nezakettir Moğollarda. Ve yeni yıl Şubat'ın birinci günü başlar Moğollarda diyor. Kubilay Han'a bu ayda da Tebas'ı ve asiller hediye veriyorlar. Yani sadece Kubilay Han'ın yaş gününde değil, başka zamanda Kubilay Han'a hediye veriyorlar. Kubilay Han'ın kendisine en yakın 12 bin tane adamı var. İşte bu adamları için Kubilay Han bir yılda 13 tane ayrıca bayram tespit etmiştir. Ve bu bayramları kutlamaktadır. Bu 12 bin adamı Kubilay Han'ın her birisi cesur birer savaşçıdır. Ve Kubilay Han'ın işte her birine elbise verdiği kimseler bunlar. Kubilay Han'ın aynı zamanda korunmasıyla da ilgilenirler. Kubilay Han'ın verdiği elbiseleri bu Kubilay Han'ın 12 bin adamı soylu yılda 13 kere yapılan bayramlarda giyerler. Bu kıyafetleri giyenleri uzaktan gören onları kral zanneder. Düşünün, Kubilay Han'ın bundan daha süslü elbiseleri var diyor Marco Polo. Kubilay Han avı çok seviyor diyor Marco Polo ve yılın belli aylarında sürek avına çıkıyor. Yanındaki adamlarla beraber gerek Hambalık yani Pekin'in yakınlarında gerekse Pekin'e yakın eyalet merkezlerinde, hatta Pekin'e 2 günlük mesafedeki okyanus kıyılarında bile Kubilay Han'ın avlanmaya çıktıklarını ve yanındakilerin tabii anlatıyor Marco Polo. Tabi avladıkları hayvanların etini Hambalık'tan uzakta iseler geri götüremiyorlar. Fakat derisini saklıyorlar. Bu derisi postu orduda işe yarar diye kumandanlarına veriliyor. Yani avlanmada elde edilen hayvanların etleri halka dağıtıldığı gibi derisi de Kubilay Han tarafından alınıyor ve askerlere veriliyor. Bundan ordunun ihtiyacı olan çizmeler ve buna benzer kıyafetler yapılıyor. Şimdi Kubilay Han ava çıktığı zaman tabii yanında mahiyetiyle adamlarıyla beraber gidiyor. Ve tabii kalacağı yer çok mühim. 4 fil üzerinde hususi yapılmış bir barınağı var, bir meskeni var, portatif. İçi ipekli, sim, altın işlemelerle süslenmiş, bezenmiş bir portatif saray. Bu nereye gitse Kubilay Han bu sarayda onunla beraber gidiyor. Gidilen yere hemen kuruluyor ve orada Kubilay Han kalıyor. Kendisine hastır, bu başkası giremez. Aşağı yani 1000 kişiye yakın adam alır içerisi. Çadırın kapısı da güneye bakar. Bu çadırın içine girmiş adeta ikinci bir çadır var. İşte Kubilay Han bizzat burada kalır. Öyle basit bir çadır değildir. Çok süslüdür, çok pahalıdır. Her tarafı süslü kumaşlarla bezenmiştir. O birinci içerideki çadırla dışarıdaki çadır arasında da saraya mensup kimseler ve kumandanların bekleme yeri olarak hazırlanmıştır. İç çadıra sadece Kubilay Han girer ve onun izin verdiği kimseler girer. O da birinci kadısı ve kadını yani karısı ve bazı cariyeleridir. İç çadırın kapısı batıya doğru bakar. Çünkü Kubilay Han'ın inançlarına göre, kahinlerden birisi böyle söylemiş, onun için uğurlu olan evinin kapısının batıya doğru bakmasıdır ve Kubilay Han inançlarına çok bağlıdır diyor. Malum daha önce de söylemiştik, Kubilay Han Budist. Kubilay Han'ın çadırının içi, büyük çadırın içi daha doğrusu, baştan başa postlarla kaplı. Çadırın dışı da hayvan postlarıyla, kaplan postlarıyla kaplı. Kürklerle bezenmiş. Bu kürkler, kıymetli kürkler mahir biçimde, ustalıkla birbirine eklenmiş. Ek yerlerini seçmek mümkün değil diyor. Bu da Tatarların, yani Moğollara Tatar diyor onlar, dikiş sahasındaki ustalıklarını gösteriyor. Gerçekten değerli dinleyiciler, Moğollar ve Moğollara yakın olan Kazaklar deri imalinde çok mahirler. Ülkemizde de buradan gelme soydaşlarımız var. Deri ticaretiyle meşgul oluyorlar. Aldıkları derileri dikiyorlar, çeşitli şekilde hazırlıyorlar, fabrikalara veriyorlar veya bizzat kendileri imal ediyorlar. Bu hususta Moğolların da çok mahir olduğunu Marco Polo yazıyor. Tabi bir yerde bir şey esas madde ise, giyimde, döşemede esas madde ise onun en güzel şekilde imal edilmesi icap ediyor. Sadece Kubilay Han'ın çadırı yok, diğerlerinin yanında gelenlerin de çadırları var. Bu çadırda çadırlarda Kubilay Han'dan aşağı ama gayet süslü çadırlar. Doktorları bile var Kubilay Han'ın yanında, cerrahı var, hekim başısı var. Ve uzun müddet kalıyor Kubilay Han gittiği yerde. Yani av bahanesiyle gidiyor ama bu aynı zamanda bir tatil ve aynı zamanda bir turne, aynı zamanda bir teftiş gezisi oluyor. Ve memleketin çeşitli bölgelerini böylece teftiş etme imkanı buluyor Kubilay Han av bahanesiyle. Bir taşla birkaç kuş vuruyorlar ve burada birkaç ay kaldığı oluyor. Adeta baş şehir o anda orası oluyor. Hem avlanıyorlar burada hem de bu bölge hakkında bilgi sahibi oluyor. Yerinde herkesin problemlerini görme imkanı buluyor Kubilay Han. Nereden gelmişse tekrar o yoldan Hanbalık'a dönüyor. Eğer Kubilay Han iyi bir av mevsimi geçirirse bunu iyi bir işaret sayıyor ve baş şehrine mesut olarak dönüyor. Değerli dinleyiciler, tarih boyu insanlar altın ve gümüşle mübadele yapmışlar. Altın ve gümüşü Allah mübadele vasıtası olarak yaratmış. Ve para, hakiki para altın ve gümüşten basılmış. Eski peygamberler bunlarla para basmışlar. Günümüzde ise kağıt para, altın ve gümüş paranın yerini aldı. Tarihte ilk kağıt para basan kimse olarak Kubilay Han gösterilir. Marco Polo'dan öğreniyoruz bunu. Marco Polo, Kubilay Han'ın matbaasını ve darphanesini anlatıyor. Diyor ki Hanbalık'ta Kubilay Han'ın özel bir darphanesi var. Para kesmede, sikke kesmede epey hünerli ustaları var. Darphane ile iş bitmiyor. Bunun yanı sıra kimya bilgisi de lazım. Moğollar bu işi çok iyi öğrenmişler. Çok usta darphaneciler var. Kubilay Han'ın sarayında para mütehassısları var. Hem bu işin mali cephesini tedbir ediyorlar hem de teknik kısımlarını idare ediyorlar. Kubilay Han'ın para mütehassısları bu iş için dut ağacını kullanıyorlar. Dut ağacının kabuğu ile hemen odunu arasında ince bir tabaka var. İşte bu tabakayı çıkarıyorlar. İnce fakat sağlam bir tabaka bu. Kağıda benziyor. Bu ince fakat sağlam tabakayı bazı kimyevi ameliyelerden geçiriyorlar. Dümdüz hale getiriyorlar. Hatta daha da yumuşatıyorlar. Böylece sağlam, ince, yumuşak bir nevi kağıt tabaka elde ediyorlar. Sonra bu ince ve yumuşak tabakayı çeşitli büyüklükte kesiyorlar. Ama biçimleri dikdörtgen hepsinin. Artık dikdörtgen kesilmiş ince yumuşak kağıtlar para olmak üzere hazır. Bunun üzerine uzmanlar kendi hesaplarına göre kestikleri bu kağıt parçalarını ayırıyorlar, tasnif ediyorlar. Venedik'te gümüş sikke yerine geçen bir para vardır. İşte bazı paraları bu büyüklükte kesiyorlar, bazı paraları bundan daha büyük veya daha küçük. Bu yumuşak adeta pamuklu bir kumaşa benzeyen kağıtları siyaha boyuyorlar. Daha doğrusu kimyevi ameliyat sırasında bir madde kullanıyorlar. Bununla kağıtlar siyaha boyanıyor. Biz bu ileri kimya bilgisini atalarımızdan öğrendik diyor darphanedeki mütehassıslar. Tecrübeyle de bu kimyevi ameliyeleri yapıyoruz. Elde ettiğimiz bu usuller zaman zaman değişebiliyor tabii. Bizim ülkemizdeki diyor Marco Polo usulleri bunlar bilmiyorlar. Dut ağacından elde ettikleri tabakayı elde edebilmek için çok itinayla dut ağaçları yetiştiriyorlar. Fakat gerçekten bu dut ağacından elde ettikleri bu tabakayı, pamuklu bir kumaş yumuşaklığı vermek bu tabakaya büyük bir hüner. Bu işi çok iyi biliyorlar. Ve bu kimyevi ameliyeyi de çok gizli tutuyorlar. Evet, tabaka siyaha boyandı. Nasıl para haline geldi? Bunların üzerine belirli işaretler koyuyorlar. Bu iş için Kubilay Han'ın tayin ettiği memurlar var. Sarayın en gözde kişileri. Kubilay Han öyle her kezi buraya tayin etmiyor. Bu yüksek memurlar Kubilay Han'ın mührünü bu kağıt paraların üstüne vuruyorlar. Yalnız bu memurlar kağıt paranın üzerine atlarını, kendi mühürlerini de vuruyorlar. Ondan sonra Kubilay Han'ın mührünü en üst orta kısma basıyorlar. Kubilay Han'ın mührü kırmızı. Tam al renkte. Bundan sonra artık kağıt paralar tedavüle çıkarılacak hale geliyor. Bu para çok kıymetli. Böyle uzun ameliyelerden geçiyor ve taklit eden de yok. Çünkü hükümdar bu parayı taklit edenlere çok ağır cezalar veriyor. Bir uzman bu para ameliyesinin Çinliler tarafından kullanıldığını söyledi bana, diyor Marco Polo. Eskiden beri Çinliler bu kimyevi ameliyeyi bulmuşlar ve geliştirmişler. Biz onlardan öğrendik, diyor. Kubilay Han Çin imparatorudur. Ama Moğol, Cengiz Han'ın torunu. Bu kırmızı mühürlü, Han mührü taşıyan paralar çok kıymetli. Mübadele gücü yüksek. Diyebilirim ki dünyada en kıymetli hazineleri bile bu kırmızı mühürlü parayla alabilirsiniz. Kubilay Han'ın emri var. Hükümdarın kırmızı mührünü taşıyan paralar ülkenin her yerinde muteber. Hiç kimse bu parayı kabul etmemezlik yapamaz. Cezası çok ağır çünkü. Vaka herkes bu parayı istekle kabul ediyor çünkü satın alma gücü yüksek. Dünyanın en kıymetli hazinelerini, incilerini, ipeklerini bununla almak mümkün. Bizim ülkemizde altın ve gümüş sikke kullanılır ama kağıt paralar daha elverişli, diyor Marco Polo. Çünkü çok hafif, taşınması kolay. 10-15 kağıt parayı bir elinize alın, bir de bizim en hafif küçük gümüş sikkeyi alın öbür elinize. Şöyle bir mukayese edin, göreceksiniz ki bizim gümüş sikke daha ağır gelecek. İşte bundan dolayı, gerek pratikliğinden dolayı, gerek satın alma gücünün yüksekliğinden dolayı Kubilay Han'ın kırmızı mühürlü parasını herkes kullanıyor. Zaman zaman dış ülkelerden gelen tüccar da deve yükü kervanlarıyla Han balığa geliyorlar. Çoğunda kıymetli taşlar, iri yakutlar, zümrütler, koca koca inciler var. Bunları Han balığa getiriyorlar. Çoğunun maksadı şu, bu getirdikleri kıymetli malları Kubilay Han'a takdim edecekler. Kendileri de buradan mal alacaklar. Kervan sahiplerinin malı Kubilay Han'ın huzuruna çıkıyor. Eksperler getirdikleri malları inceden inceye ölçüp biçip tartıyorlar. Mala değer biçiyorlar. Ve karşılığında Kubilay Han'ın kağıt paralarından veriyorlar. Uzmanlar bu parayla tabii çok güçlü. Kubilay Han çok güçlü, ülkesi çok güçlü. Para da her yerde geçiyor. Bu paralarla Çin'de çok miktarda kendi ülkelerine götürecekleri malları topluyorlar. Yani kıymetli taş getiriyorlar ve Çin'den karşılığında kağıt para alıyorlar. Bu kağıt parayla da Çin'den mal alıp ülkelerine dönüyorlar. Tabii bu onlar için pratik. Kubilay Han hazinesi için dünyadan hep kıymetli taş topluyor. Çünkü hazinenin ne kadar kıymetli olursa ülke o kadar güçlü demektir. Ve bu para bastırdığı parayla bu kağıt şeyleri, hazineleri topluyor ve bunun karşılığı bir nevi altın karşılığı banknot gibi bir sistem kurmuş. Zamanla eskiyen paralar hükümet tarafından değiştiriliyor. %3 kadar bir eskime parası alıyorlar. Bir nevi iskonto. Böyle bir usul kurmuşlar, diyor Marco Polo ve bu usule çok hayran olmuş ve bundan dolayı da takdir ediyor. Vaka kağıt para usulünü ilk kullanan bildiğimiz kadarıyla Kubilay Han, fakat Kubilay Han'dan sonra bu geçmedi. Daha önce Hazreti Osman zamanında özür dilerim, Deylem hükümdarlarından biri zamanında İslam ülkelerinde de bu kağıt para usulü tatbik edilmeye çalışıldıysa da geçmedi, yürümedi. Halk bunu kabul etmedi. Çünkü İslam kültüründe altın ve gümüş paradır. Kağıt para hiçbir zaman altın gümüşün yerini tutmaz. İşte günümüzde enflasyon ve devalüasyonlarla kağıt paranın hakiki para olmadığı ortaya çıkıyor. Onun için İslam kültüründe altın ve gümüşün para olması çok hikmetli ve doğru olan da kağıt paradan ziyade metal paranın kullanılması. Metal para küçük şeyleri almada kullanılır, bakır ve nikel paralar. Altın ve gümüş paralar ise kıymetli şeyleri almada kullanılır ve banknotlardan çok daha tasarruflu. Çünkü banknot basmak için çok masraf ediliyor. Bu banknotlar zamanla eskiyor ve yok oluyor. Böylece milli ekonomi zarar görüyor. Aynı zamanda bu banknotlar taklide son derece müsait ve de mikrop yuvası banknotlar kullanılması da son derece zor. Bundan dolayı altın ve gümüş paranın tedavülü banknot tedavülünden çok daha iyi. Fakat hiçbir devlet buna teşebbüs etmiyor. Çünkü eğer altın ve gümüş para olursa devlet her sabah halkın cebinden 3-5 kuruş devalüasyon ve enflasyon yoluyla para çarpamayacak. Bundan dolayı hiçbir devlet altın ve gümüş parayı para birimi olarak artık kullanmıyor. Değerli dinleyiciler, Çin, Kubilay Han'ın ülkesi 12 vilayete ayrılmış eyalete, her birinin başında valiler var. Bu valiler Kubilay Han'ın çok güvendiği kimseler. İstedikleri yerlere asker gönderebilirler. İhtiyaç duyarlarsa veya öyle icap ederse, emirlerindeki koca orduyu bile bir bölgeye sevk edebilirler. Savaşa girebilirler. Eyaletlerinde hükümdarın verdiği kararları tatbik ederler ve bunun icrasını kontrol ederler. Hükümdarın kararlarının hep bu valiler sorumlu. Görülüyor ki bunlar Kubilay Han'ın bütün otoritesini onun namına kullanmaya mezun kimseler. Bu mevkiye gelmek çok güç. Hükümdarın en güvendiği ve şimdiye kadar en iyi hizmet etmiş kişiler arasından seçiliyor ki umumiyetle başarılı tümen kumandanlarından tayin ediliyor bunlar. Eğer hata yaparlarsa rütbesi düşürülüyor. Çok iyi hizmet ederlerse rütbeleri yükseltiliyor yüksek memurların. Ve tabi onların da kendilerine mahsus beratları, altın ve gümüşten beratları var, tabletleri var. Kubilay Han 12 kişilik bu güvendiği adamlardan bir kurul kuruyor. Bu kurul vasıtasıyla memleketi idare ediyor. Bu 12 kişilik kurula Tay deniyor. Daha önce söylemiştik, bizde de Tay kelimesi kullanılıyor. Kurultay, efendim, Danıştay, Sayıştay gibi tay kurul demek Moğolca bir kelimedir, Türkçe değildir. Ne çare ki heyet yerine tuttular bu Tay kelimesini, Türkçe zannedip kullanıyorlar. Bu yanlış, yüksek kurul manasına. 12 kişi Tay'ı teşkil ediyor. Bundan sonra da bir 12 kişi var. Bunlar da geniş yetkilere sahip. Ondan sonra bir 34 bölgeye ayrılmış. Bu 12 vilayet 34 bölgeye ayrılmış. Bu bölgelerin her birinin başında da gene valiler bulunuyor. Fakat kuruldaki 12 kişi bu bölgelerin başındaki kumandan hüviyetindekilerden daha üst seviyedeler. Her kumandanın Hambalık'ta bir sarayı var. İcap ederse buraya gelip orada kalıyorlar. Ve istediği zaman Kubilay Han bunları toplayıp istişarelerde bulunuyorlar. Yetkileri çok geniş. Valiler tamamen sivil işleri görüyorlar. Vergi topluyorlar mesela. Harcamaları kontrol ediyorlar. Fakat askeri harcamaları kontrol edemiyorlar. Bu nevi masrafları sadece tümen kumandanları kontrol edebiliyor. Yani bu günümüzdeki Türkiye'deki usule benziyor. Böyle bir sistem kurulmuş Kubilay Han'ın ülkesinde. Ve böylece çok uzak bölgeler bile Kubilay Han'ın merkezi otoritesi altında rahatça tutulabiliyor. Değerli dinleyiciler, Kubilay Han'ın bu kadar geniş bir coğrafyada hüküm sürdüğü imparatorluğunda bir yerden bir yere haber akışı posta teşkilatı marifetiyle oluyor. Kubilay Han ülkesinde çok güçlü bir posta teşkilatı kurmuş. Hambalık İmparatorluğu merkezi. Bütün ana yollar buradan geçiyor. Neredeyse Hambalık bir güneş. Yollar bu merkezden çıkıp ülkenin en ucu köşelerine kadar ulaşıyor. Çok yere yollar yapılmış. Her ana yolun bir adı var. Bu ana yolun adı uzandığı gittiği bölgenin adını taşıyor. Posta Tatarları burada görev görüyorlar. Ülkemizde de vaktiyle postacılara posta Tatarı denirdi. İşte bu Moğollarda kalma bir adet olduğu için posta Tatarı, o zamanlar Moğollara Tatar deniyordu. Şimdiki Tatar'ın manası başka. Kıpçak dili konuşan Türklere şimdi Tatar deniyor. Moğollara benzediği için bunlara da Tatar denmiş. Aslında Tatar daha ziyade Moğollar için kullanılan bir isimdi eskiden. Yani bunu karıştırmamak lazım. Şimdi hükümdarın posta Tatarlarından biri yola koyuldu mu atıyla ancak 30 kilometre yol alabilir. Sonra bir at değiştirme yeri vardır, menzil. Burada atını değiştirir ve yoluna devam eder. Bu at değiştirme yerlerine yamp denir. Bizde ise menzil denirdi. Burada ayrıca postacılar için oturması, yemek yemesi ve dinlenmesi için rahat odalar var. Haberlerin seri şekilde en uzak yerlere kadar gitmesi böylece sağlanıyor. Bu hanlarda posta Tatarları kalabildiği gibi yüksek rütbeli memurlar, yabancı misafirler ve elçiler de kalabiliyor. Mesela yabancı bir elçi hükümdarı ziyarete geliyorsa Hambalık'a gelene kadar bu hanlarda kalıyor ve kendilerine çok büyük itibar gösteriliyor. süslü bir odalar diyor. Öyle pespaye odalar değil. Neredeyse hükümdar mahiyetindekilere şanına layık odalar bunlar. Çok bakımlı ve devamlı at bulunduruluyor. Onun için her bir handa 300-400 tane at bulunduğu vakidir diyor Marco Polo. Postacılar bazen hiç durmadan yollarına devam ediyorlar. At alıp ve konaklama yerlerinde azıcık durup kısa bir müddet dinlenebiliyorlar veya çok zaman at üzerinde uyuyor veya dinleniyorlar. Tabi ana yolların dışında böyle hanlar yok. Sadece ana yolların üzerinde 30 kilometrede bir hanlar var. Bir de halkın yaşadığı yerlerde mutlaka hanlar var. Dolayısıyla ana yoldan ayrılan posta tatarı kasaba yollarına veya diğer yerlere gittiği zaman bu hanlarda kalabiliyorlar. Ve anında bir yerden bir yere mesaj götürebiliyorlar. Buna çok ehemmiyet verilmiş. Peki bu ordu posta teşkilatı ne kadar insana lazım? En az 10.000 kişi lazım. Peki diyor Marco Polo, ordu var. Bir de posta teşkilatı var. Bir posta teşkilatına 10.000 kişi lazımsa bu kadar insanı han nereden buluyor? Hükümet nereden buluyor? Daha doğrusu buranın nüfusu buna yetişiyor mu? Evet, yetişiyor. Peki nasıl yetişiyor? Burada diyor Budistler en az 8-9-10 tane kadın alıyorlar. Aldıkları kadın, daha çok kadın alanlar var. Müslümanlar da en az 4 kadından evleniyorlar ve her birisinin sayısız cariyeleri var. Ve bunlara bakmaya da gücü yetiyor, yettikçe fazla kadın alabiliyorlar. Bu sebeple buradaki Budistlerin ve Müslümanların çok sayıda çocuğu var. Öyle bir aile gördüm ki bir evde 30 tane çocuk var. Bu çok kadın almaktan kaynaklanıyor. Halbuki diyor Marco Polo, biz tek kadınla evleniriz. Eğer kadının da çocuğu olmazsa hayatın sonuna kadar o erkek çocuksuz kalmaya mahkumdur. Onun için bizim nüfusumuz onlar kadar değil ve hızlı da artmıyor. Bir de yedikleri yalın ve basit yemekler, pirinç, tahıl gibi. Bunlar da ülkelerinde bol olarak yetiştiriyorlar ve dolayısıyla nüfusları artıyor. Ülkede ekilebilir olup da boş kalan bir karış toprak bile yok. Hepsi ekiliyor ve verimli hale getirilmiş. Onun için mahsul çok iyi. Nüfus artışına rağmen iyi mahsul elde ettikleri için açlık diye bir meseleleri de yok diyor. Tahılı alıp suda haşlıyorlar. İçine süt ve et parçaları koyuyorlar. Bir güzel pişiyor. Sonra da yiyorlar. Bir de bizdeki pasta gibi hamur işleri var. Onları da seviyorlar ve sofralarında barındırıyorlar. Çok çayırları olduğu için hayvan üretimi de çok fazla. Hayvan sayısı da çok. Ve onun için hem atları bol hem de yiyecek etleri bol. Yine dönüyor Marco Polo posta teşkilatına. Sayı böyle çok olunca posta teşkilatı da yeterince adam buluyor. Fakat atlı olmayan postacılar da var. Fakat bunların koştukları mesafe en çok 4 kilometre kadardır. Bugünkü kuryeler gibi. Zaten koşucu postacılar için her 4-5 kilometrede bir istasyonlar yapılmış. Bu istasyonlarda her zaman hazır bekleyen postacılar var. Bu postacılar istasyonda haber getiren postacıyı bekliyorlar. Kulakları kirişte. Uzaktan postacının geldiğini gören gözcü hemen haber veriyor. Yaya bir postacı geliyor. Nöbet kimdeyse hemen istasyondan dışarı fırlayıp gelen postacıyı bekliyor. Yaya postacılar büyük ve geniş bir kemer taşıyorlar. Mesajları ve mektupları bu kemerde saklıyorlar. Üzerlerinde başka bir ağırlık yok. Gürültü ede ede istasyona yaklaşıyorlar. Diğer postacı bu gürültünün ne manaya geldiğini bildiği için hemen dışarı çıkıyor. Kemerinden mektubu ve mesajı çıkarır çıkarmaz arkadaşına veriyor. O da başlıyor koşmaya. Bu da çok mükemmel işliyor atlı teşkilat gibi. Ve zamanında mektupları ve mesajları gideceği yere ulaştırılıyor. Her 4-5 kilometrede bir böyle bir istasyon kurulmuş ve mutlaka orada bir memur var. Gelen haberleri, mesajları kaydediyor. Postacının geliş gidiş saatlerini yazıyor. Bu bütün istasyonlarda mecburi. Yani kim geldi, kim gitti, neler getirdi, götürdü, bunlar mutlaka kaydediliyor. Ve zaman zaman müfettişler geliyor ve müfettişler bölgeyi kontrol edip kayıtları gözden geçiriyor. Her ay hemen hemen teftiş ediliyor. Ve böylece postacıların zamanında gelip gitmediklerini tespit ediyorlar. Hata ve ihmalde bulunanlara ceza veriliyor. İşte hükümdar çok ehemmiyet veriyor bu posta teşkilatını, gerek yaya gerekse atlı olanlara. Nasıl kurmuş posta teşkilatını Kubilay Han? Bir plan yapmış. Böyle bir istasyona, atlı istasyonuna hangi şehir yakın? Posta teşkilatı için kaç at bulundurmak lazım? Memurlar hesap ediyorlar mesafeleri ve buna göre istasyonlar kuruluyor, konaklama yerleri kuruluyor, istasyonlar teşkil ediliyor, memurlar teşkil ediliyor ve buna göre buradaki istasyondaki memurların hangi şehirlerden, hangi kasaba ve köylerden tespit edileceği de önceden belirleniyor, tayin ediliyor. Tabii şehirlerin vazifesi bunu temin etmek. Paralı bunlar tabii. Ve ayrıca at ve ihtiyaç maddelerini de o şehir halkı, o şehir tespit ediyor. Sadece atlı ve yaya postacıları değil, at ve yiyecekleri de bunlar tespit ediyorlar. Eğer bir kimse bir at veya onun değerinde eşit değerli bir vergi vermek zorunda ise hükümeti onun yerine atıyla postacılık yapıyor. Yani vergi vermek yerine bir süre posta teşkilatında çalışıyor. Bizde de vaktiyle böyleydi. Mesela bazı geçit yerlerinin korunması lazım. Devlet buraya güvenlik görevlisi tayin etmiyor. O köy halkından bir kimseyi oraya derbent bekçisi tayin ediyor. Derbent ağası derlerdi buna. Derbent ağaları o geçit yollarını bekliyor. Güvenliğini sağlıyor. Orada eşkıyanın türemesine mahal vermiyor. Karşılığında vergiden muaf oluyor. Böyle bir usul vardı. Aynı usul Kubilay Han'da da var. Kubilay Han devrinde de var. Bizde de zaten Kubilay Han'ın posta Tatar teşkilatı vardı. Aynı posta Tatarları böyle atlı ve yaya olarak haber götürür ve getirirlerdi. Tabii tek haberleşme yolu bu değil. Osmanlılar zamanında boruyla, ateş yakarak, güvercinlerle, ok atarak da haberleşme olmuş. Fakat en çok haberleşme işte bu posta Tatarları marifetiyle yapılmış. Tabii bu atlar devamlı istasyonlarda hazır bekletiliyor dedik. Bakılıyor, bekletiliyor. Bir de tabii yol üzerinde göl veya nehir varsa ne olacak? O takdirde de o göl ve nehir kıyısına bir istasyon kuruluyor. Orada hazır kayık bulunduruluyor. Yaya veya atlı postacılar gelince hemen o kayığı hazır buluyorlar. Binip karşı tarafa geçiyorlar. Tabii bu kayığı bekleyen veya kayığı bulan kayığın sahibi de vergiden muaf oluyor. Eğer vergi mükellefi değilse kendisine belli bir maaş veriliyor. Yolun üzerinde çöl varsa işte o takdirde çölde eğer bir günde ancak geçilebiliyorsa çöle en yakın şehir veya kasaba hazır devriye dolaştırır bu çölde ve külfetini hükümdar karşılıyor. Marco Polo diyor ki posta teşkilatının bu kadar mükemmel işlediği başka bir ülke olduğunu zannetmem. Hele bir ayaklanma veya bir baş kaldırma halinde atlı postacıların veya habercilerin yaptığı işe şaşmamak elde değil. Bir bölgede isyan çıkarsa veya bir eyalet valisi hükümdara mühim bir mesaj yollayacaksa işte o zaman atlı haberci günde en az 250 kilometre yol alıyor. Ne durmak ne soluk almak. Günde 250 kilometre bu kolay bir şey değil. Hatta 300 kilometre yol alan Tatarlar var. Bu kimselere postacı veya haberci diyorlar. Bunun elinde hükümdarın yetkisini belirten bir tablet taşıyor. Bu tableti gösterdiği yerde herkes ona hizmet etmek, yardım etmek, yol vermek zorunda. Bazen hadisenin emniyetine göre iki haberci aynı anda yola çıkıyor. Mesajları bellerindeki büyük ve geniş bir kemere bir güzel saklıyorlar ve dört nala yola çıkıyorlar. Ellerinde bir de boru var. Boru vakit kaybetmemeleri için istasyona yaklaşırken bunu çalıyorlar. Yani biz geliyoruz demek bu. Bunu duyanlar hemen atları falan hazırlıyorlar. Haberciler istasyona varır varmaz atlara hemen atlayıp soluk dayı almadan yollarına devam ediyorlar. İşte böylece 250 hatta 300 bazen 400 kilometre yol aldıkları oluyor. Fakat geceleyin yol almak zorunda kalanlar gündüz olduğu kadar süratli at süremiyorlar. Zamanından önce hedefine varan haberciyi hükümdar bizzat taltif ediyor ve kendisine çok yüksek makam, mevki, para veya başka mükafatlar veriyor. Marco Polo Kubilay Han'ın yanında 20 sene kaldığı için onu çok övüyor. İyi kalpli birisiydi diyor. Ali Cenap'tı diyor. Bütün düşüncesi tebasına yardım etmek, onların dertlerini halletmek, onlara yardımcı olmak diyor. Tabii hükümdar böyle olmak gerekir. Ve halkın refah içinde yaşaması için çalışıyor. Mesela çiftçinin, bir köylünün o sene iyi bir mahsul alamadığını öğrenirse hemen vergi miktarını indiriyor. Hatta vergiyi tamamen kaldırıyor. Hatta bazen devlet hazinesinden, kendi hazinesinden o köye, o çiftçiye yardımda bulunuyor. Çok zaman tohum veriyor veya başka şeyler veriyor. Bir de kışın hayvanların telef olmaması için soğuktan bir takım tedbirler alıyor. Eğer böyle bir telefat bulunmuşsa o köylüye veya o köyün belki tamamına yardım ediyor. Ayrıca mesela Suriye yıldırım çarpmışsa, bir bela gelmişse, o takdirde hükümdar bunlara yardım ediyor. Fakat Kubilay Han'ın bir adeti var, köylülere böyle. Mesela bir tüccarın malına yıldırım çarpsa veya bir bela gelse de malı telef olsa ona yardım etmiyor. Diyor ki Kubilay Han, çünkü bir tüccarın malına diyor yıldırım gelirse, malı bozarsa o adamın kötülük yaptığını alamettir. Bunun için ben ona yardım etmem diyor. Eğer diyor o iyi birisi olsaydı başına bu iş gelmezdi diyor. Bir de yol boyunca belli yerlere ağaç diktiriyor. Diktirmiş Kubilay Han. Bununla ağaçların cinsi ve dikilme tarzından yolun hangi istikamete gittiği anlaşılıyor. Halk bunu iyi bildiği için çok rahat ediyor. Eğer yol çöl gibi boş ve çorak bir araziden geçiyorsa ve buraya ağaç dikmek de mümkün değilse, Kubilay Han böyle bir arazide yolcuların yollarını şaşırmaması için işaretler konulmasını emretmiş. Hatta bunun iş için memurlar tayin etmiş. Gerek bu işaretlerin dikilmesi, gerek bunların kontrol etmesi için. Vaktiyle Osmanlı Devleti zamanında da bilhassa kışın kar yağıp da yolun kapanması ihtimaline binaen yüksek direkler veya kayalar yol kenarına koyulurdu devlet tarafından. Böylece kar yağdığı zaman bu kayalardan veya bu direklerden yolcular yolun hangi istikamette olduğunu anlarlardı. Eğer karlı, tipili bir günde böyle işaretler olmasa yolcular mutlaka yollarını kaybederler ve bu yolcunun kurtulması mümkün değildi. Değerli dinleyiciler, Marco Polo seyahatnamesindeki en enteresan hadiselerden birisi bu banknot, tarihin ilk banknotları ve bir başkası da bu posta teşkilatının, mükemmel işleyen posta teşkilatı idi. Bu ikisini Marco Polo ballandıra ballandıra anlatıyor. Biz de bu hafta esas olarak bu iki hatıra ve Moğolların kendilerine mahsus bayram ve eğlencelerinden bahsettik ve müddetimizin dolduğunu bize haber veriyorlar. İsterseniz bugünlük bununla iktifa edelim. Haftaya bir başka hatıralar programında inşallah sizlerle yine beraber olacağız ve belki gene Marco Polo seyahatnamesinden yine böyle çarpıcı gördüğümüz hatıraları sizlere aktaracağız. Haftaya tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın değerli dinleyiciler.
Hatıralar.